Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 4. asıl helal, haram ve şüpheli şeyler. Peygamber Efendimiz buyurur ki, helal aramak her Müslümana farzdır. Helalin ne olduğunu öğrenmeden onu kazanmak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz buyurur ki, helal de belli açıktır, haram da belli ve açıktır. Bunların arasında ne olduğu bilinmeyen şüpheli şeyler vardır. Bunların etrafından dolaşanın harama düşme ihtimali vardır. Bu konu uzun izahlara muhtaçtır. İhya kitabımızda hiçbir kitapta olmayan bilgileri anlattık. Bu kitapta ise avamın anlayacağı kadar anlatacağız. Bu kadarını da 4 bölümde anlatalım. 1. bölüm, helalin sevap ve fazileti, haramın cezası. Bil ki Allah Teala buyurur, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve layıkıyla ibadetler yapınız. Ve bu sebepten peygamberimiz de buyurur ki, helal aramak bütün Müslümanlara farzdır. Ve yine buyurur ki, bir kimse içine haram karıştırmadan 40 gün aralıksız helal yerse, Allah onun kalbine nur doldurur, kalbinden hikmet pınarlarını akıtır. Bir rivayette de kalbinden dünya sevgisini keser buyurulur. Ashabın ulularından olan Sa'd bin Ebi Vakkas, Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, dua buyurun ki sizin duanız bereketiyle bizim de duamız reddolunmasın, kabul olsun dedi. Peygamber Efendimiz, ey Sa'd, duanın kabul olması için helal yemelisin. Büyükler demişlerdir ki, 40 gün şüpheli yemek yiyenin kalbi kararır, paslanır. İbn-i Mübarek de buyurur ki, bir şüpheli şeyi sahibine vermek, benim yanımda 10.000 akça sadaka vermekten hayırlıdır. Yine bir Allah dostu buyurur ki, haram yiyenin ister istemez 7 azası günah işlemiş olur ve helal yiyenin de 7 azası itaat etmiş olur ve devamlı hayırlara muvaffak olur. Bu konuda hadis ve eserler pek çoktur. Selefin takva sahipleri tam ihtiyat üzere idiler. Onlardan biri de Vehb bin Elvert idi. Bunun hali şöyleydi. Nereden geldiğini bilmediği hiçbir şeyi yemezdi. Bir gün annesi ona bir bardak süt getirdi. Validesine bu sütü nereden ve nasıl aldın diye sordu. Hepsini öğrendikten sonra hayvan nerede otlamıştır? O yerde Müslümanların hakkı var mıdır dedi. Annesi evet deyince içmedi. Annesi ey Vehb, bu sütü iç, Allah sana merhamet eder dedi. Vehb, günah sebebiyle Allah'ın merhametine erişmek istemem dedi. Bişri Hafiye, nereden yiyorsun diye sordular. Çünkü Bişri'nin muazzam ihtiyatı vardı. Dedi ki, başkalarının yediği yerden yerim, fakat istemeden yiyip de ağlayanla pervasızca yiyip de gülen arasında fark vardır. Ve dedi ki, netice el kısa, lokma küçük olmalıdır. İkinci bölüm, helal ve haramın dereceleri. Helalin çeşitli dereceleri vardır. Hepsi bir değildir. Çünkü bazıları bazılarından daha temizdir. Bunun gibi haramlar da bazıları bazılarından daha ağır ve daha pistir. Tıpkı bir hastaya hararetli şeyler zararlı olunca, harareti fazla olanın zararı fazla olur. Hararetin dereceleri çeşitlidir. Çünkü bal ile şekerin harareti bir değildir. Birinci derece, bütün Müslümanların verağıdır. Şöyle ki, zahir fetvaya göre haram olan şeylerden uzak durmalıdır. Bu veranın en aşağı derecesidir. Bu derecedeki veradan el çekenin, yani harama düşenin adaleti batıldır. Ona fasık ve asi denir. Bu makamın da çeşitli dereceleri vardır. Çünkü bazı kimselerin malını fasit akit, fakat gönül rızasıyla alır. Gerçi bu haramdır, fakat gasp ile alınan malın haramlığı bundan daha şiddetlidir. İkinci derece, iyilerin verağıdır ki onlara salih denir. Bunlar müftünün haram değildir fakat şüphelidir dediği şeylerden de sakınan kimselerdir. şüphe de üç kısımdır. Bazısından kaçınmak farzdır, bazısından farz değil, müstehaptır. Kaçınılması farz olan birinci derece, müstehap olan da ikinci derecedir. Üçüncüsünden kaçınmak ise vesvese ve faydasızdır. Mesela av etini yerken belki başkasının mülküdür diye kaçınmak veyahut ödünç evinde otururken belki sahibi öldü, varislerin eline geçti diye evden çıkmak bunun gibi kaçınmalıdır. Bir delil olmadıkça vesvesedir, amel etmeye yaramaz. Üçüncü derece, perhizkârların verağıdır ki bunlara müttakî denir. Bunlar haram ve şüpheli olmayıp fakat onlara yol açabilen şeylerden sakınan kimselerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurur ki, kul tehlikesiz şeylerden tehlike olmak ihtimali ile sakınmadıkça müttakiler derecesine ulaşamaz. Hazreti Ömer buyurdu ki, biz bir haram korkusundan 9 helalden kaçınırız. Bunun için bir kimsenin bir yük akçe alacağı olursa 99 akçe alırdı. Tamam alırsa belki fazla almış olurum diye. Ali bin Said buyurur ki, kira ile bir evde oturuyordum. Bir gün bir kağıt yazdım ve kağıdın mürekkebini duvarın toprağıyla kurutmak istedim. Kendi kendime dedim ki, duvar benim mülküm değildir. Duvara el uzatmayayım. Sonra dedim ki, bu kadar toprağa ne kıymeti olur? Ve sonra o topraktan yazdığım kağıdın üzerine saçtım. Rüyamda bir adam gördüm. Bana dedi ki, bazı kimseler duvar toprağının ne kıymeti vardır diyor. Yarın kıyamet gününde ne kıymeti olduğunu görecekler. Bu derecede olanlar ruhsatlı şeylerden kaçınmaktan da uzak kalmazlar. Halife Ömer bin Abdülaziz'in önüne ganimet malından misk getirdiler. Hemen burnunu tuttu ve miskin faydası kokusudur dedi. Bunlar İslam'ın nurundan ileri gelen şeylerdir. Büyük velilerden biri bir gece bir hastanın başında bekledi. Hasta ölünce hemen kandili söndürdü ve bu da varislerinin hakkı oldu dedi. Dördüncü derece sıddıkların verağıdır. Onlar helal olan şeylerden sadece harama müncer olduğu için değil, belki onu meydana getiren sebeplerden birinin de işlendiği için sakınan kimselerdir. Mesela Bişri Hafî, sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları da haç yolunda sultanların yaptırdığı havuzlardan su içmezlerdi. Bazıları da sultanların açtırdığı kanallardan sulanan bağların ürününü de yemezlerdi. Vera dereceleri işte bu anlatılanlardır. O halde bunları dinleyip kendi çalışmalarının azlığını ve zavallılığını bilmelisin. Eğer adaletli Müslümanların verağı olan birinci dereceyi gözetmek istersen kendinde fasıklık adını kaldırmak miktarında aciz ve çaresiz kalırsın, riayet edemezsin. Ama söze gelince ağzı açıp bütün melekûttan dem vurursun. Şeriat ilmindeki zahiri meselelerden utanırsın. Fakat sofilerin istilahını söyleyip yüksekten konuşmaya çalışırsın. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, ümmetin en kötüsü nimetlere dalıp çeşitli yemekler yiyen, çeşitli elbiseler giyen ve söze gelince ağzını açıp çeşit çeşit konuşmalar yapanlardır. Allah Teala kullarını bunun gibi afetlerden saklasın. Üçüncü bölüm, helal ve haramı birbirinden ayırmak. Bil ki bazı insanlar dünya malının hepsini veyahut çoğunu haram sanmışlar. Bu insanlar üç kısımdır. Bir kısmı ihtiyatta çok aşırı gitmişlerdir. Onlar bitki, av hayvanları ve benzeri şeylerden başka hiçbir şey yemeye cevaz vermezler. Diğer bir kısım da şehvet ve tembelliğe esir olmuşlardır. Onlar da helal ve haram ayrımı yapmadan her şeyden yemeği caiz görmektedirler. Üçüncü kısım ise itidal derecesine daha yakındır. Onlarca her birinden ancak lüzumu kadar yenir. Bu üç grubun görüşü de kesinlikle hatalıdır. Doğru olan şudur: bütün helaller ve haramlar açık ve bellidir. Gerçi aralarında bazen benzerlik de olur. Peygamber Efendimiz buyurur ki, dünya malının çoğunu haram sananlar yanılmaktadır. Zira haramlar çok ise de helaller onlardan daha çoktur. O halde dünya malını çoğunu haram itikad edenler yanılmaktadırlar. Çünkü haram çok ise de daha çok değildir. Çok ile daha çok arasında da fark vardır. İnsanların 6 kısım olduğunu bilmelisin. Birinci kısım, ne iyiliğini ne de kötülüğünü bilmediğin kimsedir. Mesela bir şehirde yabancı olsan, herkesten yemek almak ve onlarla muamele yapmak caiz olur. Çünkü elinde bulunan her şey görünüşte onun mülküdür. Elindeki şeyin haram olduğuna bir delil bulunmadıkça bu kadar kifayet eder. Ama bu yerlerde bekleyip helal ve haram olduğunu bilen birisini ele geçirmek verâ cümlesinden olur. Gerçi böyle birisini de bulmak farz değildir. İkinci kısım, salih bildiğin kimsedir. Bunun malını yemek caizdir. Yememek verâ olmaz, belki vesvese olur. Üçüncü kısım, zalim bildiğin kimselerdir. Padişahın yakınları ve devlet adamları gibi. Yahut malının çoğunun haram olduğunu bildiğin kimsedir. Bunların malından kaçınmak farzdır. Dördüncü kısım, malının çoğunun helal olup biraz da haram karıştığını bildiğin kimsedir. Mesela ziraatla uğraşıp fakat elinde padişahın işi de bulunan kimseler ve tüccar olup padişahın adamlarıyla muamele eden kimselerdir. Bunların malının temeli helal olduğu takdirde hepsini helal kabul etmek caizdir. Ancak verâ ehli yanında sakınmak mühimdir. Beşinci kısım, zulmüne vakıf olmadığın, malının durumunu bilmediğin fakat onda zulüm alameti gördüğün kimsedir. Altıncı kısım, zulüm alametini görmediğin fakat fasıklığına delalet eden işlerini gördüğün kimselerdir. İpek elbise giyerler, içki içenler ve namahrem kadınlara bakanlar gibi. Sahih olan şudur ki, bunların malından kaçınmak farz değildir. Çünkü bu hususlar malı haram yapmaz. Nihayet şu denilebilir ki, bu kadar haramlardan sakınmayan haram maldan da sakınmaz. Bu derece ile de onun malının haramlığına hüküm olunmaz. Çünkü hiçbir kimse günahtan masum değildir. Dördüncü bölüm, sultanların verdiği vazife, onlara selam durmak ve mallarından almak. Bil ki zamanın sultanlarının elinde bulunan mal, Müslümanlardan ya rüşvet veya müsadere yoluyla alınmışsa, bunlar haramdır. Sultanların elinde bulunan mallardan üç kısmı helaldir. 1- Kafirlerden alınan ganimet malları, 2- Şeriate uygun bir şekilde zimmilerden toplanan cizye, 3- Varisi olmayan birisinin ölmesiyle intikal eden veraset mallarıdır. Sultandan mal almanın şartları. Eğer sultan bir alime hayırlı işlere harcamak üzere bir miktar mal gönderir de o malın belli bir sahibi var ise almak caiz değildir. Sahibi yoksa bazı alimler o malı alıp harcamaya cevaz vermemişler. Bence evla olan o malı alıp hayır işlere harcamaktır. Çünkü böylece onların tasarrufundan çıkar, zulme alet olmaz ve fakirlerin rahatına da sebep olur. Demek ki bu mal fakirlere harcanır, ancak üç şarta dikkat etmelidir. Birinci şart, o malı sultandan alınca sultan onun helal olduğunu düşünüp, eğer helal olmasaydı hayra harcamak için olmazdı demelidir. Çünkü bu takdirde sultan haram kazanca daha fazla cesaret eder ve böylece zarar hayırları harcamasından hasıl olan iyilikten fazla olur. İkinci şart, aldığı malı dağıtacağını başkası da bilmelidir ve o malı hayırlı işlere harcadığı da bilinmelidir. Nitekim bazıları İmam Şafii'nin halifelerden böyle mal aldığını delil olarak göstermektedirler. Halbuki onlar imamın aldığı malı tamamıyla hayır işlere harcadığını bilmiyorlardı. Üçüncü şart, sana hayra harcamak üzere gönderdiği maldan dolayı kalbinde onun sevgisi hasıl olmamalıdır. Çünkü zalimi sevmek pek günahlara yol açar. Çünkü yağcılık yapmasına sebep olur. Onun ölüm ve azliyle üzülür, yetki ve derecesinin artmasıyla da sevinir. Bunun için Peygamber Efendimiz buyurur ki, ''Ya Rabbi, hiçbir zalime bana iyilik ettirme ki kalbim ona meyletmesin.'' Peygamberimizin böyle söylemesinin sebebi şudur. Kalp zaruri olarak kendisine iyilik eden kimseye meyleder. Halbuki Allah zulmedenlere meyletmeyiniz buyurur. Halifelerden biri Malik bin Dinar'a 1000 dirhem gönderdi. Malik onu hayır işlere dağıttı ve 1 dirhem bırakmadı. Muhammed bin Vasi, ey Malik, doğru söyle, malın taksim işini sana bıraktığı için kalbin o zalime meyletti mi?" dedi. Malik, "Evet," dedi. Bunun üzerine, "Benim korktuğum buydu. Nihayet mal sende kötülüğünü gösterdi," dedi. Basra büyüklerinden biri sultanın malını alıp müstahaklara dağıtırdı. Ona, "Kalbinin sana mal veren sultana meyledeceğinden korkmuyor musun?" dediler. Dedi ki, "Eğer birisi elimi tutup beni cennete koysa ve dönüp günah işlese mutlaka ona düşmanlık ederdim. Ona o Allah için düşmanlık ederim ki beni cennete götürmesi için onu, kalbini bana musahhar etti. Bu derece kuvveti olan kimse hükümdarların malını alıp dağıtmasından korkusu olmaz. Muvaffakiyet Allah'tandır." Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarını bugün burada sonlandırıyoruz. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim ibret alabilmeyi, hayatına tatbik edebilmeyi bu nasihatleri bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz.